Arkası yarın.
Yol 14. Bölüm. Yazan Mustafa Topçu. Yapımcı Şenol Uğurlu. Yöneten Uğur Subaşı. Bu bölümde oynayanlar: Anlatıcı Feridun Cesur, Celal Hoca Uğur Subaşı, Mustafa Doğan Bey Ahmet Cihat Sancar, Ali Gedikli Mustafa Oral.
Artık o büyük gün gelmiş çatmış ve ülkenin kaderini değiştirecek neferlerin yetişeceği İmam Hatip Okulları 1951 yılının soğuk bir sonbahar günü eğitim öğretim hayatına ilk adımı atmıştır. O büyük gün İmam Hatiplerin ilk öğrencisi Ebu Bekir'i annesi elleriyle hazırlar ve hayır dualarıyla yolcu eder. O gün aslında Cumhuriyet Türkiye'sinin miladıdır. Dinin ilerlemeye engel olduğu teziyle bir kenara itilen mütedeyyin aileler ilk defa bu tezi çürütmek için fırsat yakalamışlardır. Bunun bilinciyle onca imkansızlığa rağmen yurdun dört bir köşesinden İstanbul'a gelen genç filizlere Mahmut Celaleddin Ökten etkileyici bir açılış konuşması yapmıştır. İmam Hatipli olmanın aslında ne anlama geldiğini Mahmut Celaleddin Ökten'in ağzından duyan öğrenciler, bir ömür sürecek bu kader birliğinin ilk adımını ilk ders ziliyle birlikte atarlar. Diğer taraftan Abdullah Gönen, okulun ihtiyaçları için aklında tasarladığı hareket planını anlatmak için Mustafa Doğan Bey'i ziyaret eder. Birlikte hareket etmenin ne denli önemli olduğunu bilen iki müminin yaptıkları istişare sonucu öğrencilerin barınması için bir yurt yapılması gerektiğine karar verirler. Tüm bunlar olurken Mahmut Celaleddin Ökten, öğrencilerinin bir kemik gibi beraber hareket etmesi için onları kaynaştırmaya başlar.
Gel evladım.
Hocam bizi çağırmışsınız.
Evet Ebu Bekir, içeri gel. Ali'yi de çağırtmıştım, o nerede?
Bilmiyorum hocam, Ali kim tanımıyorum.
Demek daha tanışmadınız. Birazdan tanışırsınız öyleyse. Anlat bakalım, ilk günü nasıl geçti?
Evdeyken bu kadar heyecanlanacağımı düşünmemiştim. Sınıfa gireriz, sonra herkes birbiriyle tanışmak için çabalar sanıyordum. Ama yaptığınız konuşma hepimizi o kadar çok etkiledi ki, sınıfa girince çıt çıkmıyordu. Herkes birbirine sadece ilk ders ne diye sordu. Ali'nin kim olduğunu onun için bilmiyorum hocam.
Daha ilk dersten vaktinizi boşa harcamayıp İmam Hatipli olmayı başarmışsınız. Aferin size. İlk dersiniz neydi?
Kur'an-ı Kerim ve tilavet.
Seni çok zorlamamış olsa gerek. Ne de olsa artık hafız sayılırsın.
Evet hocam, zor olmadı. Ama okula gelmeden önce bir tek hafız ben olurum sanıyordum. Galiba bir tek ben hafız değilim.
Arkadaşlarının birçoğu hafız. Anadolu'dan gelenlerin neredeyse tamamı medrese eğitimi almış.
Arayı kapatmak için çok çalışmam gerekecek. Böyle olacağını bilseydim yaz tatilinde daha çok çalışırdım.
Üzülme oğlum. Sen zaten elinden gelenin fazlasını yaptın. Medrese eğitimi almamana rağmen dedenin desteğiyle çok büyük bir yol kat ettin. Aferin sana. Gel evladım.
Hocam ben Ali Gedikli. Beni çağırmışsınız.
Evet Ali. Gel bakalım. Ali bak, bu arkadaşın Ebu Bekir. Aynı sınıftasınız. Tanışmanızı istiyorum.
Sabah Ali'yi sırada görmüştüm. Sınıfta da iki arka sıramda oturuyor.
Ali, baban seni buraya getirdiğinde ona bir söz verdim. Sen bana emanetsin. Ben de seni en yakın dostumun torununa emanet ediyorum. Seni çağırmadan önce Ebu Bekir'e senden bahsettim.
Teşekkür ederim hocam. Siz nasıl uygun görürseniz. Zaten babam da gitmeden önce sözünüzden çıkmamamı söyledi.
İkiniz de benim için çok önemlisiniz. Sizler okulumuzun medarı iftarı olacaksınız. Buna eminim.
İnşallah hocam.
İkinizden de isteğim şudur. Sabah konuşmamda bahsettiğim İmam Hatipli duruşunu sizlerden bekliyorum. Gerek derslerinizle, gerek okul içi ve dışındaki davranışlarınızla, gerekse kuracağınıza inandığım arkadaşlığınızla herkese örnek olacaksınız. Sizin kaderiniz artık bir. Siz Asım'ın neslisiniz.
Güveninizi boşa çıkarmamaya çalışacağım hocam.
Neye ihtiyacın olursa bu kapı sana devamlı açık evladım. Sakın ha gelmemezlik yapma. Zaten Ebu Bekir sana hep destek olacaktır. Buna eminim.
Gözünüz arkada kalmasın hocam.
Hadi bakalım. Şimdi sınıflarınıza.
İmam Hatip okulları sonunda eğitim öğretim hayatına başlamış, 273 genç fidan İstanbul İmam Hatip Okulu'nda Mahmut Celalettin Ökten'in ellerinde yeşermeye başlamıştır. Bu süreçte İlim Yayma Cemiyeti de boş durmamış, öğrencilerin barınma masraflarını, iaşeleri ve kıyafetlerini burs mahiyetinde karşılamaya başlamıştır. Ayrıca cemiyet faaliyetlerini genişletmek için girişimlerine hız vermiştir. Abdullah Gören'in yardımlarıyla büyüyen ve yeni bir hedef için organize olan cemiyet, yurt için ihtiyaç duyulan binayı tedarik etmeyi başarmıştır. Mustafa Doğan Bey, bu müjdeli haberi vermek için okula bir ziyarette bulunur.
Gel evladım.
Selamünaleyküm Celal Hocam. Müsait misiniz?
Oo Mustafa Bey, aleyna aleyküm selam. Hoş geldiniz. Buyurun buyurun buyurun. Buyurun lütfen.
Sizi çok mutlu gördüm hocam. Sanki 10 yaş gençleşmişsiniz.
Nasıl gençleşmem Mustafa Bey? Rabbime çok şükür okulumuzu açtık. Ne sizin ne de benim emeklerim boşa gitmedi. Öğrencilerimiz okulumuza beklediğimizden daha fazla sahip çıktı. Bir görseniz nasıl da kafalarını kaldırmadan çalışıyorlar. Saygıda da birbirleriyle yarışıyorlar.
Aman nazar değmesin. Maşallah maşallah. Bunlar yıllardır özlemini çektiğimiz haberler. Öğrencilerimizin başarısını duydukça bizim de şevkimiz artıyor.
Bu millet sizin hakkınızı zor öder. Yola çıktığımız günden beri yaptıklarınızı koca bir ülke konuşuyor. Allah sizden razı olsun.
Yine en başa mı dönüyoruz hocam? Biz artık yol arkadaşıyız.
En büyük korkum çocuklarımızın ailelerinin bir gün yorulmasıydı. Ülkemizin hali ortada. Geçim sıkıntısı en büyük derdimiz. Öyle büyük işlere imza attınız ki nasıl size teşekkür etmem? Önce çocukların barınma masraflarını ve günlük iaşelerini karşıladınız. Sonra da şu soğuk kış günlerinde tepeden tırnağa giydirdiniz. Artık hem çocukların hem de ailelerin düşünmesi gereken tek şey başarılı olmak. Allah'a şükür onu da fazlasıyla yapıyorlar.
Biz bu işe başlarken ne kadar uzun bir yolculuğa çıktığımızı biliyorduk. En büyük mutluluğumuz yolda bize omuz veren yeni yol arkadaşlarımız oldu. Onların sayesinde çok büyük yüklerin altına girip kaldırdık. Kaldırmaya da devam edeceğiz. Daha yolun çok başındayız. Buraya da bunu haber vermek için geldim.
Koca bir okulun ve 270 öğrencinin yükünü üstünüze aldınız. Daha ne yapacaksınız Mustafa Bey?
Hatırlarsanız son görüşmemizde cemiyetimizin faaliyetlerinin aslında neye hizmet ettiği üzerine yaptığımız sohbetin ufkumu ne kadar genişlettiğini söylemiştim.
Son yaptıklarınız zaten bunun sonucu değil miydi?
Tam olarak öyle sayılmaz hocam. Evet, şimdi Anadolu'dan gelen çocuklarımızın barınmaları, karınlarını doyurmaları ve layıkıyla giyinmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak Şekerci Han'ın durumu çocuklarımız için gerekli koşulları taşımıyor. Çünkü orası altı üstü bir han ve çocuklarımız ucuz olduğu için orada kalıyorlar. Bizim gücümüz de şimdilik bu kadarına yetiyor.
Gençlik yıllarımı hatırladıkça o kadar üzülüyorum ki Mustafa Bey. Param olmadığı zaman ders çalıştığım lambaya gaz alamazdım. Gece herkes yatınca tuvaletteki lambayı alıp onunla sabaha kadar ders çalışırdım. Şimdi acaba çocuklarım da aynı sıkıntıyı çekiyor mu diye görmemek için oraya gidemiyorum.
Çocukların sorunları sadece bu sıkıntılarla bitmiyor. Aynı zamanda orada ders çalışmak için beraber yaşayıp kader birliği yapmak için istişareyle gelişecek bir akıl için gerekli ortam yok.
Evet, haklısınız. Ama elden ne gelir ki? Biz Marif'ten okul binası bile alamadık. Bu sıkıntıları dile getirmeye kalksak bizi dinleyecek bir kapı bulabileceğimizi bile sanmıyorum.
Bizim büyüme hedefimiz de işte tam burada başlıyor. Geleceğimizin sinanları çocuklarımız için bir yurt yapacağız hocam.
Siz ciddi misiniz Mustafa Bey? Bana gene diyecek bir şey bırakmadınız. Bu harika bir fikir. Ama yurt çok büyük külfet demek. Eşyaları, yemekhanesi, temizliği. Ben daha okulun tuvaletlerini temizlemek için hademe bulamıyorum.
Yurt bugün ortaya çıkmış bir fikir değil. Aslında bu fikrin sahibi de biz değiliz.
Bu cemiyetin işi değilse kimin işi?
Abdullah Bey'in fikri. Sizin ona kızmanızdan çekindiği için konuyu bize açtı.
Haksız sayılmaz. Gerçekten şimdi kızacağım ona. Zaten sizlerin omzuna çok büyük yükler yükledik. Şimdi bir de bu yurt çıkacak başınıza.
Hiç önemi yok. Yeter ki Rabbim gayret kuvvet versin. Aslında biz çalışmaları neredeyse bitirme noktasına geldik. Cemiyet bu haberi size şimdi vermem için çok ısrar etti.
Ne yani, binayı tuttunuz mu?
Bugün o iş bitecek inşallah. Şehremini'deki eski halk evi binası artık İmam Hatip yurdu olacak. Allah nasip ederse.
Mustafa Bey, mutluluğumu tarif edecek bir kelam bulamıyorum. Şu an öyle şaşkınım ki size anlatamam. Allah razı olsun.
Madem çocuklarımız bu kadar büyük bir yükün altına girmekten çekinmediler, bizim gibi koskoca adamların kenarda durması yakışık almaz. Çünkü onlar bu yolda kader birliği yapacaklar. Arkadaşlıkları sadece bu sıralara sıkışıp kalmayacak. Önlerinde çok uzun yıllar ve aşılması gereken engeller var. Birbirlerini iyi tanımalılar. Bir kemik gibi beraber hareket etmeyi öğrenmeliler.
Onların aralarında yapacağı akit ve beraber yaşayacakları kader ümmetimizin geleceğini tayin edecek. Ama bu çok büyük büyük Mustafa Bey. Cemiyet bu yükü tek başına omuzlayabilecek mi?
Size söylediğim gibi bu fikrin sahibi biz değiliz. Sahibi olmadığımız gibi altyapısını da biz oluşturmadık. Abdullah Bey bunun bilinmesini istemedi. Ama ben yine de size anlatacağım.
Çok sevinirim. Gerçekten Abdullah bu işi nasıl yaptı çok merak ediyorum.
Hani okulu size teslim ettiğim gün, kendisiyle tanışmamızın ardından bana cemiyete yardım etmek isteyen esnaflardan bahsetmişti. Hatırlıyor musunuz?
Evet, öyle bir konuşma hatırlıyorum.
İşte o esnaflar merkez binamıza gelip cemiyetimiz hakkında bilgi aldılar. Bize inandıklarını ve bizimle hareket etmek istediklerini söylediler. Biz de onların destekleriyle daha da büyüdük. İşte Abdullah Bey burada devreye girdi. Aslında Beyazıt, Kapalı Çarşı ve Mahmut Bey esnafı çocukları giydirmek istiyormuş. Yani çocukların kıyafet masraflarını onlar üstlendi. Onlara ön ayak olup cemiyete yönlendiren Abdullah Bey'miş.
Ona o kadar da söyledim. İnsanlara yeterince yük olduk dedim. Ama yine dinlemedi beni.
Sakın öyle düşünmeyin hocam. Yük ne demek? Bu hayır işi. Zaten zorla olmaz ki. Sonra Abdullah Bey'e neden esnafın bu isteğine ön ayak olup çocukların ihtiyaçlarını kendisinin karşılamadığını sordum. Şekerci Han'a ödenen paranın sadece Han sahibini zengin ettiğini ve zaten Han'ın çocukların ihtiyaçlarını karşılayamayacağını anlattı. Ve bize bir fikir verdi. Eğer yeterince büyüyebilirsek bir yurt alabilecek gücümüz olacağına bizi inandırdı.
Abdullah'ın yönlendirmeleriyle birlikte de cemiyet büyüdü ve binayı alacak gücünüz oldu. Gerisini anlatmanıza lüzum yok Mustafa Bey. Abdullah benim en yakın dostum. Gerisini ben tahmin edebiliyorum. Öyle büyük bir esere imza attınız ki ileride bu eserin neler başaracağını keşke ömrümüz vefa etse de görebilsek. Günden güne büyüyoruz. Adeta bir çığ gibiyiz. Bize bugünleri yaşatan Rabbime hamdü senalar olsun.
İşte bu yurt adımızın Anadolu'da duyulması için çok önemli. Binayı aldık ama ciddi bir tadilata ihtiyacı var. Ama tadilat bitmeden çocukları binaya taşımak zorundayız. Bina için ciddi paralar harcadık. Şekerci Han'a ödeme yapacak gücümüz kalmadı.
İlk etapta tadilatın önemi yok. Çocuklar sadece yatmak için yurda giderler. Geri kalan zamanı okulda geçirirler. Bir süre böyle idare edebiliriz.
Malum haftaya Ramazan başlıyor. Çocuklar Ramazan'a yurtlarında girsinler. Haftaya kalmadan çocukları taşıyalım hocam.
Çok iyi olur. Ben yarın sabah hepsine duyururum. Cumartesi öğleden sonra da taşınma işini hallederiz.
Öyleyse bana müsaade. Gidip işlemleri bitirmem lazım. Cumartesiye pek vakit kalmadı.
Müsaade Allah'tan Mustafa Bey. Allah sizden gani gani razı olsun. Hakkını söyleyemeyiz.
Daha yolun çok başındayız hocam. Allah izin verirse sizin yol göstericiliğinizle çok daha büyük işler başaracağız. Allah'a ısmarladık.
Allah'a emanet olun.
Ali, yarın ilk Arapça dersimiz var. Dersin hocası kim biliyor musun?
Hayır, bilmiyorum. Ama Arapçayı öğrenmek için sabırsızlanıyorum Ebu Bekir. O zaman Akif'i daha iyi anlayabileceğim.
Ali, iyi olacak, hasta doktorun ayağına gelirmiş. Dersi Celal Hoca veriyor.
Gerçekten mi? Ben onu sadece okulun müdürü zannediyordum.
Celal Hoca ülkedeki en iyi Arapça muallimidir. Ayrıca sana bir sır vereyim. Hoca Akif'in öğrencisidir.
Sen ciddi misin? Babam beni bu okula Akif'i daha iyi anlayayım diye göndermişti. Demek ki asıl sebebi buymuş.
Bak yarın göreceksin. Celal Hoca bize neler anlatacak. Her gün dersimiz Arapça olsun diye dua edeceksin. O Darülfünun edebiyat bölümünde öğrenciyken Mehmet Akif'ten ve İzmirli İsmail Hakkı'dan dersler almış.
Hocanın eğitimli olduğunu biliyordum ama bu kadarını tahmin etmiyordum.
Sana daha önce söylemiştim. Celal Hoca dedemin arkadaşı. Dedemin onunla ilgili çok anısı var. Hoca bir kitabı bir kere okuyunca ezberliyormuş. Ve bir duyduğunu bir daha hiç unutmuyormuş.
Gerçekten mi?
Evet.
İlk duyduğumda ben de çok şaşırmıştım. Sonradan dedem bununla ilgili bir anı anlattı. Hoca Darülfünun'da öğrenciyken İzmirli İsmail Hakkı Kelam dersinden yıl sonu imtihanı yapacakmış. Kelam da bölümün en zor dersi. Ayrıca İsmail Hakkı öğrencilerine not tutturmuyor. Öğrencileri hocaya not istemeye gidiyorlar. İsmail Hakkı da öğrencilerine Celal Efendi'ye gidin, o size tuttuğu notları yazdırsın diyor. Arkadaşları Celal Hoca'ya gidip durumu anlatıyor. Celal Hoca da not tutmadım diyor.
Sonra?
Öğrencileri tekrar İsmail Hakkı'ya gidip durumu anlatıyorlar. İsmail Hakkı da Celal Hoca'ya, öyleyse hatırında kalanları yazdır onlara. Senin kadar öğrensinler çok bile demiş. Celal Hoca da 3 aylık dersi tek tek herkese yazdırmış.
Vay be!
Bak sana bir şey daha anlatayım. Hoca Arapçayı öğrenmeyi Kur'an-ı Kerim'in manasına vakıf olabilmek için çok istiyor. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği dönemdeki Arapça günümüze gelene kadar dil bakımından değişikliğe uğradığından cahiliye devri Arapçasına özel bir ilgi duyuyor.
Şimdi gerçekten daha da heyecanlandım. Evet, benim biraz Arapçam var, aynı zamanda hafızım. Ama Celal Hoca gibi birinden Arapça dersi almak bizi çok geliştirecek.
Tabii, hoca Arapça dışında Farsça ve Fransızca da biliyor.
Tamam Ebu Bekir, anlatma artık. Yoksa yarın olmayacak. Ben bu gece heyecandan uyuyamam.
Sen bu gece iyi uyumaya bak. Yarın cuma. Yarın akşam bize gideceğiz. Haberin olsun. Hafta sonu bizde kalacağız.
Olmaz Ebu Bekir. Ayıp olur annenlere. Gelemem ben.
Asıl gelmezsen çok ayıp olur. Annem şimdiden senin için hazırlık yapmaya başladı. Biz artık aynı kaderin ortaklarıyız Ali. Benim ailem senin ailen. Sen benim yerimde olsan aynısını yapmaz mıydın?
Tabii ki yapardım Ebu Bekir. Ama ne bileyim işte, utanıyorum.
Merak etme, sen de ailemi çok seveceksin. Hadi ben şimdi yatıyorum. Yarın görüşürüz.
Tanıştığımız günden beri bana Kütahya'yı ve ailemi hiç özletmedin. Yabancılık çektirmedin. Sağ ol Ebu Bekir.
Biz yol arkadaşıyız Ali. Rabbim müminleri birbirine yoldaş kılmış. Hadi Allah'a emanet ol.
Sağ ol arkadaşım. Sen de Allah'a emanet ol.
Yol adlı oyunumuzun 14. bölümünü dinlediniz.